Ayrım 17, sayfa 213. Bölüm 10, Dikenli Taç. Pablo Simón gözlerinde garip bir ifadeyle beyaz şehirden ayrılmış, harabelerdeki yerine dönmüştü. Venti ve diğer müritler yüreklerine Giordano Bruno'nun anısına birer anıt dikerek her zamanki görevlerinin başında yerlerini almışlardı. Göklerdeki yıldızlar bilginin uğruna kurban edildiği gerçeği anlatmaya devam ediyorlardı. Artık yıllar önce geldiği okulun başı olan simyager, metallerin en ince özelliklerini ve evrenin güçleriyle olan gizli ilişkilerini bıkmadan, usanmadan araştırmaya koyulmuştu. Ama ta içinde bir şeyler kırılmıştı sanki. Gücünün sınırlarını aşan acılar hem kendininkine hem de dünyanınkilere karşı tam bir kayıtsızlık yaratmıştı onda. Artık yeni ruhları gerçeğe doğru götürmeye kalkışmıyor, kendi istekleriyle katılanlarla birlikte çalışmayı yeğliyordu. Vaktiyle locanın yakınında olan köylerin yararlanmış oldukları iyilik ve yardım faaliyetlerine giderek daha az önem verir olmuştu. Kurulu düzene boyun eğdiği için halkı küçümsüyor, kötülüğe karşı kendi silahlarıyla savaşmaya kararlı gibiydi. Kardeşliğin şiddete başvurmama doktrinini gerekli bir gerçek olmaktan çok fantastik bir ütopya olarak görüyordu. Çoğunluğu basit ve ilkel insanlar olan köylüler, çobanlar ve din adamlarından oluşan ve eskiden ona sevgi dolu bir saygıyla bakan halk artık ondan korkuyor ve onun hakkında anlatılan öyküleri birbirlerine anlatıyordu. Kilise otoriteleri o zamanlar yasaklanmış olan bilimsel araştırmaları hakkında yeterince kanıta sahip olmuşlardı. Ama öylesine batıl bir korkuya kapılmışlardı ki onu ele vermekten çekiniyorlardı. Bu tepkilerin aksine locadaki müritleri onu takdir ediyorlar, hiç bu kadar işinin ehli bir öğretmenleri olmadığına ve doğanın en derin gizemlerini böylesine tanıyan birine rastlamadıklarına inanıyorlardı. Dağların içindeki terk edilmiş bir madenin galerilerinde her gece yaptığı esrarengiz bir takım çalışmalardan sonra güneş doğarken, tamamen kendi içine çekilmiş olarak bir anı kadar solgun ve sessiz bir halde gözlerinde esrarlı bir ifadeyle sokaklarda dolaşmaya çıkıyordu. Bölge kilisesinden birkaç yüz adım ileride bulunan eski laboratuvarının ışıkları bütün gece yanık kalıyordu. Ama kimdi orada çalışan? Pablo Simón 2-3 günde bir oraya gidiyor, kapının aralığından bırakılan bir iki küçük sepet dışında kendisine hiçbir yiyecek getirilmeden bazen haftalarca kapalı kaldığı oluyordu. Geri döndüğünden beri tüm hizmetkarlarına ve yardımcılarına yol vermişti. Kimler almıştı onların yerini? Sadece yüksek dereceli birkaç kardeş ara sıra ona yardım ediyorlarsa da, üstadlarının sırrını saklamaya ondan daha fazla özen gösteriyorlardı. Yıllar geçtikçe yaşlanan arkadaşlarının belleri bükülüyor ama o hep aynı gibi görünüyordu. Etrafında zaman gerçekten olduğu şekildeydi. Tüm aldatıcı görüntülerin seyrettikleri ve batıp çıktıkları güvenilmez bir okyanus gibiydi. Yoluna çıkan en minik böceğin yaşamına saygılı olduğu halde, acılar içinde kıvranıp kendilerini iyileştirmesi için yalvaran onca hasta insan için parmağını dahi oynatmıyordu. Locada araştırmalar için en pahalı araç gereç bulunuyor, doğuya gitmek isteyen her üstün öğrencinin masrafları karşılanıyordu. Ama büyük bir cahil kitle oluşturan halk ondan en ufak bir yardım görmüyor, hatta bir tek öğüt ya da talimat sözü bile duymuyordu. İstediği kadar altına sahip olabilirdi çünkü metallerin değişimi onun için bir sır olmaktan çıkmıştı. Mısır'a yaptığı yolculuklardan birinden dönüşte Engizisyon tarafından arandığını ve en korkulu Engizisyon savcılarından birinin onu yakalayıp diri diri yakmak amacıyla kasabaya gelmek üzere olduğunu öğrendi. Fakat bu haberi fazla önemsemeden kendini laboratuvarına kapayıp günlerini orada geçirmeye başladı. Sonbaharın ölü yapraklarının sokakları örttüğü günlerden bir gün, Engizisyon başsavcısının kumandasında bir süvari mangası laboratuvarın kapısında durdu. Şafağın ilk ışıkları vadilerin derinliklerindeki sisli göllere yansırken, kutsal örgüt muhafızlarıyla atlıları, kılıçlarının ve tabancalarının ağır kabzalarıyla kapıya vurdular. Tüm kardeşlik hiçbir şey yapmama emri almıştı. Ne olursa olsun, loncaya hizmet eden bazı korkunç ruhların görünmesiyle silahlı adamların dağılıp kaçacaklarına dair söylentiler dolaşıyordu kasabada. kurşun ve asbest liflerinden yapılmış garip bir gömlek giymiş olan Pablo Simon, yeraltı dehlizlerinde durmuş, en dehşetli maji eserini seyretmekle meşguldü. Atlantisliler zamanından beri bu tür yaratılar giderek daha az görülmeye başlamıştı. Zira bunlar, aklın kökeninden en geçici fiziksel biçimlere kadar doğanın en alttaki dört halinin başlıca elementlerinin değişimi ve evrimini tanıyan ve istediği gibi kontrol edebilen kimseler tarafından gerçekleştirilebiliyordu. Eseri bir delinin karabasanlarına bedeldi. Yıllar önce ölmüş genç bir Arap'ın vücudu, onun istediği biçimde yeniden diriltilmişti. Ama bununla da kalmamış, başını bir leopar başıyla değiştirmişti. Elleri de öyle canavarcaydı ki, koca koca kıllı pençelere benziyordu. Gizli maharet ve sanatlardan haberdar olmayan kimselere, böyle bir hilkat garibesi, gerçek dışı ve fantastik gelebilir. Ama bu tür olaylar herhangi bir olağanüstü varlığa tanınmış bir mucize ya da ayrıcalık olmayıp yönlendirilebilen ve uygulanabilen irade gücüne rüyalarında bile erişemeyen insanların büyük bir kısmının tanımadığı doğa yasalarına egemen olmanın sonucudur. Pablo Simon kapıdaki darbeleri duymuş yavaşça başını kaldırmıştı. Yorgun bir tavırla yüzünü örten kukuletayı indirip mihaniki bir hareketle saçlarını düzeltti. Arkasındaki canavar kana susamış bir halde merdivenlere doğru hırlıyordu. Aldırma onlara obo. Bırak araştırma hakkıma saygısızlık etsinler. Aslına bakarsan senin vahşiliğin benim değil, onların eseri. Şimdi de onlarla yüz yüze geleceğiz. Fısıltıyla söylediği bu sözler içleri boşmuş gibi güçsüz çıkmıştı. Korkunç yaratık birdenbire boğuk bir kükremeyle imbikleri kırıp tavandan ve duvarlardan sarkan şişe ve boruları parçalayarak odanın en uzak köşesine sığındı. Pablo Simon arkasını döndüğünde yarı karanlıkta ışıldayan beyazımtırak bir şekille karşılaştı. ''Sen ha? Demek döndün. Git buradan Hipatia. Ben artık aynı değilim. Ruhunu benim varlığımla zehirleme. Anıların hareketsiz biçimine geri dön.'' Görüntü kımıldamadı ama içten gelen zayıf bir sesle kulağına şöyle fısıldadı. ''Anılara dönmesi gereken asıl sensin. Üstadının sözlerini oraya kazınmış olarak görüyorum. Eğer Engizisyoncuların yöntemlerini kullanır, biz de onlar gibi şiddet ve hileye başvurursak, er veya geç onlar gibi oluruz. Ruhlarımızı yaşam ve ölümün ötesinde, sevgiye hizmet yolunda birleştiren bağı koparma. Binlerce yıl önce insanı kanatlandıran sevgi tanrısı Eros Pteros'un mihrabı önünde birbirimize sadakat yemini verdik biz. Kendini kaybederek beni de kaybetme.'' Işıldayan şekil, gölgelerin karanlık yüreğini çarptırarak yavaş yavaş havaya dağıldı. Mermer taşların üzerine diz çökmüş olan bilgin, sessizce hıçkırıyordu. Obo'nun kükremesi onu bu elemden uyandırmıştı. Uzun zamandır göstermediği huzur dolu bir hareketle kapıya doğru gitti. Dışarıda kapıya indirilen koçbaşı darbeleriyle tahtaların çatırtısı duyuluyordu. Çelik gibi adalelerini germiş olan canavar emirlerini bekliyordu. Pablo Simon eldivenli elleriyle başındaki kukuletayı indirdikten sonra kurşundan yapılmış bir mahfazadan pırıl pırıl parlayan bir taş çıkardı. Esrarengiz yakıtlı lambaları söndürdü ve onları korkunç yaratığın ayakları dibine fırlattıktan sonra şiddetli alevlerle yer sarsıntıları, laboratuvarın barındırdığı her şeyi korkunç bir ölüm çığlığını da bastırarak yok ederken kapıyı üstlerine kapadı. Yıkılmak üzere ve çatırdamakta olan döner merdivenden yukarı çıktı. Ek yerlerinden fırlayan basamaklar tökezleyip etrafa çarparak yaralanmasına neden oluyordu. Çökmekte olan yapının altında can vermemek için bir yandan koşarken bir yandan da üzerindeki ağır gömleği fırlatıp attı. Nihayet ayakları, dizleri ve elleri kan revan içinde yeryüzüne çıkarak son bir sarsıntıyla tüm yapı çökerken kapağı üstüne kapattı. Yeraltı dehlizleri, havuzlar ve laboratuvarlar tamamen yıkılmış, ortaya çıkan garip ışımalar her şeyi doğanın ince yüzeylerine yaymıştı. Evin odalarında ise sessizlik hüküm sürüyordu. Zira patlamadan dehşete kapılan saldırganlar tedbir olarak uzağa çekilmişlerdi. Yeniden canlanıp kendi kendisiyle barışan ve içinden neşe ve mutluluk taşan Pablo Simon, bilgeliğin kaynağını aramak üzere kendini doğuya atmış olduğu gençliğindeki aynı coşkuyla darbelerle yarı yıkılmış olan ağır kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtı ve yeniden beyaz atına binmiş olan Engizisyon savcısının gözlerinin içine baktı gülümseyerek. Bir kez daha yaşamın sadece bir gözlemcisi, dünyaya ait olmadan orada bulunan biri olarak Sokratvari bir tavırla onun kendisine yaklaşmasını istedi. Kutsal örgüt yandaşlarınca kışkırtılan bir güruhun üzerine atlamasıyla ona vurmak ve üstünü başını parçalamak için kalkan sayısız eller arasında öylesine bunalmıştı ki sonunda kendini kaybetti. Yarı çıplak vücudu üzerine boşaltılan buz gibi bir su onu kendine getirdi. Bir düzine kadar askerle bir rahibin nöbet tuttuğu karanlık bir zindandaydı. Kendisine söylediklerine göre kilise lojmanında bulunmaktaydı ve bu vesileyle acilen kurulmuş olan özel bir mahkeme önüne derhal çıkarılacaktı. Zorlukla yerinden doğruldu. Sadece solunumunu kontrol altına alabilmesi sayesinde buz gibi soğuk havayla tir tir titremeden durabiliyordu. Sırılsıklan bir halde kendisini kış soğuğunda bırakan muhafızlarının bu gereksiz gaddarlığı karşısında gülümsemekten kendini alamadı. Karşı koymadan merdivenleri çıktı. Birinci kattaki odalardan birine götürdüler onu. Orada bölge kilisesi rahibi, birçok din adamı ve bazı sivillerle görevliler toplanarak Engizisyon başsavcısının başkanlığında bir mahkeme heyeti oluşturmuşlardı. Alışılagelmiş sorgulamadan sonra onu büyücülük, yamyamlık ve o zamanlar moda olan türlü suçla itham ettiler. Derin düşüncelere dalmış olan sanık bu iftiralara önem vermiyor, korkunç yaratığının ve simya laboratuvarının imhasının tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini merak ediyordu. Lojadaki kardeşleriyle ilgili bir söz üzerine bu düşüncelerinden sıyrılıp yandaşlarından bazılarının onu kurtarmaya çalıştıklarını, bu yüzden de küçük sokak çatışmaları çıktığını öğrendi. Kardeşlerim, sizlere böyle hitap ediyorum. Zira kabul edilse de edilmese de insanların kardeşliği bir olgudur. Bana yüklemeye çalıştığınız suçlardan hiçbirini işlemiş değilim. Ben gerçeği sizlerinkinden daha değişik bir yolda aradım. Ama kendimi buna mecbur hissettiğim anlarda bile elimi kana bulamadım. Umarım günün birinde sizler de gerçeği itiraf edeceksiniz. Kesin olan bir şey varsa o da şu, doğanın gizemlerini araştırdım. Ruhun tüm krallıklar ve sayısız cisimlenmeler boyunca kat ettiği esrarı yolu inceledim. Semavi melekler ile sizin bedenlerinizle ilgilenenler arasındaki gizli ilişkileri gözledim. Tüm dinlerin kimliğini araştırıp öğrendim ve aldığım eğitimle silahlanmış olarak ilahiyat hakkında mutlak bilgiye sahip olduğunu ileri süren bir mezheple savaştım. Çünkü bu mezheplerden herhangi iki tanesi karşı karşıya geldiklerinde mücadele şiddete dönüşür. Dinleyin beni, ben Tanrı'ya ellerinizin var olduğuna inandığınızdan daha az inanıyor değilim. Onların var olduklarını biliyorsunuz ve bunu her an kanıtlayabilirsiniz. Aynı şekilde tanrısallık da her yerde bana kendini gösteriyor ve onun varlığı benim için artık bir iman meselesi olmaktan çıkıp sadece doğal bir gerçek oluyor. Her ikisi de mükemmelliğin yapıcıları olan mutluluk ve acı vasıtasıyla tüm varlıkları bir takım uyarlamalarla birleştiren evrensel yasayı tanıyorum. Günahların bağışlanmasına inanıyor musunuz? Bağışlanma tüm dinlerin kurucuları tarafından öğütlenmiştir kardeşlerim. Ama bağışlanma sadece acının zihinsel tohumlarını öldürür. Zaten verilmiş olan zarar sadece ıstırap yoluyla düzeltilebilir ve hiçbir şey bir karıncanın ölümünü telafi edemeyeceği gibi hiç kimse de başkasının borçlarını ödeme yeteneğine sahip değildir. Bölge kilisesi rahibi Mutezil diye haykırdı. Efendimizin özverisiyle insanlığın kurtulacağına inanmıyor musun? Bu öğreti ne de yararlı? O üstadın özverisiyle sizin günahlarınızın temize çıkacağına inanarak günah işliyor, öldürüyor, yok ediyorsunuz. Elbette sizleri temize çıkarır ama şayet onun gösterdiği erdemleri uygularsanız. Onun ölümü sadece dikkati yaşamın üstüne çeken bir simgedir. O kendisine tapacak kimseler değil, erdemli bir yaşam sürüp şiddeti yok etmek üzere onun adımlarını izleyecek yandaşlar arzu ediyordu. Nefse hakimiyet prensi, liderlerinizi saran görkemli yaşamı görse ne der? İnsanları diri diri yaktığınız ateşler karşısında ne düşünürdü acaba? Tacirleri tapınaktan kırbaçla kovmuştu o. O halde sizler de ruhlarınızdaki tacirleri kovun, kendi içinizi arındırın. Oraya girenlerin içleri temiz olunca tapınaklarınız da temiz olacaktır. Tut çeneni saygısız, bu mahkemenin sana yönelttiği suçlamaları kabul ediyor musun, etmiyor musun? Vicdanımdaki suçlamalardan başkasını kabul etmiyorum. Sizlerin de kendi vicdanınızın ışığında kendinizi yargılamanızı tavsiye ederim. Başsavcının bir işaretiyle iki asker onu yere diz çöktürürken en ufak bir şekilde karşı koymuyordu. Kısa bir müzakereden sonra 7 gün içinde kasaba meydanında diri diri yakılmak suretiyle ölüme mahkum edildiğini bildirdiler. Hücresine çekilmesi emredildiğinde Pablo Simon yargıçlarının önünde saygıyla eğilip onları selamladıktan sonra başı dimdik, dudaklarında bir gülümsemeyle odadan çıktı. Bir hafta sonra kararlaştırılan tarihte yüzü yaşlanmış, vücudu binlerce yarayla delik deşik olmuş din kurbanı kasaba meydanına götürüldü. Lojadaki kardeşleri üstadlarının gizli bir şekilde onlara ulaştırdığı emir ve talimata uyarak bir kez daha susuyorlardı. Pablo Simon coşkuya kapılmış olan bir grubun kendisini tükürük ve taş yağmuruna tutmasıyla zincirlerinin ağırlığı altında ezilmiş bir halde götürülürken başsavcı mahkuma yaklaşıp alaylı bir ifadeyle şöyle sordu. ''Hani nerede arkadaşların?'' ''Çok yakındalar. Her zaman zor olan fiziksel bedenden ani ayrılış esnasında bana yardımcı olacaklar.'' ''Peki neden şimdi yardımına koşmuyorlar? Yoksa onlar da kendi şeytani vücutlarını terk etmekten mi korkuyorlar?'' Dinle Engizisyoncu, sizinle bizim aramızda bir fark var. Sizler Hazreti İsa'nın monislik ve iyi kalpliliğini vaaz ediyorsunuz, biz ise kendimizinkini. Bu alaylı yanıttan deliye dönen kutsal örgüt başkanı elindeki kırbaçla filozofa defalarca vurdu. Halkın mütevazı ve iyi yürekli çobanlardan oluşan büyük bir kısmı olan bitene karışmadan uzaktan seyrediyorlardı. Ama askerlerle din adamlarına karışan birkaç yüz kişilik bir kalabalık mahkumu odun yığınına doğru iterek onu direğe bağladılar ve ilahileriyle çığlıklarına başladılar. Pablo Simon'un yüzünden büyük bir sevinç taşıyordu. Hemen hemen tüm yaşamını bu anı bekleyerek geçirmişti. Hipatia ile kutsal bir manevi izdivaçta birleşecek ve ruhların bu birleşiminden yeni ülküler doğacaktı. Orada semavi akıllarının ışıklarını yakacak olan kardeşleriyle Giordano ve doğulu bilgeler etrafını saracaklardı. Halk güruhunun birbirine karışan sesleri kulaklarına gelirken tüm yaşamı bir anda kapalı gözlerinin önünden geçti. Kendisini destekleyip huzur dolu telepatik mesajlar gönderen kardeşlerinin manevi varlığını hissediyordu. Gözlerini açıp o anda dibi katranlı çam odunu yığınına yarım düzine kadar meşale fırlatmakta olan katillerine baktı. Pablo Simon gözlerini yumup çabucak iç dünyasına çekildi. Az sonra vücudundaki tüm duyular hemen hemen yok olmuştu. Boğulmakta olan birinin öksürüğünü duydu ve başının üstünde kuvvetli bir ısı hissetti. Sonra... Bölüm 11 Anılar. Dağların en yüksek tepeleri güneşin etkileyici görüntüsü karşısında sevgiyle pembeleşmişti. Kalın ve ağır bir sis tabakası eski kilisenin taş bloklarıyla kararmış girişleri arasındaki en yoğun gölgeleri tutmaya çalışıyordu. Çağrışımlarının sonuna gelen iki hayalet vaftiz havuzunun başında buluştular. Fark ettin mi? Neyi? Rüyalarında bize anılarda eşlik ettiğini. Ne önemi var ki? Bizim kendimizden daha önemli bir şey olabilir mi? Bencilliğinden dolayı seni kınayamam ama aptallığından dolayı evet. Eğer o da hatırlıyorsa belki. Kendi kendini aldatmaktan vazgeç, güneş doğmak üzere. Acele edip toprağın çatlaklarına saklanalım. Ruhani tırtıllar ve farelerden başka bir şey değiliz biz. Ama belki de öyle olmayı bırakıp... İnsan görünümündeki iki hayalet, çatlakların açgözlülükle yutmakta olduğu sisin içinde eriyerek yavaş yavaş gözden kayboldular. Yarasalar köşelerine çekilirlerken, kuşlar da şakımaya başladılar. Minicik görünmez cinler ortalığa yayılırken şafak melekleri sivri uçlu kılıçlarıyla onları kovalıyorlardı. Bir gece önce geldikleri yolda Antonio babasına daha hızlı yürümesini söylüyordu. Eski harabelere vardıklarında geri kalan sis adacıkları güneşin ısısıyla erimeye başlamıştı. Delikanlı ilerleyip döşeme taşlarının yıpranmış eski kabartmaları üzerinde gezdirdi ellerini. Yere düşen gölgesi her an biraz daha küçülüyordu. Yaşlı adamın gizemli bir ifadeyle parıldayan gözleri, bu yorulmak bilmez aramalarında gözlüyordu onu. Kah ağır bir mermer levhayı kaldırıyor, kah duvarların taşlarını söküyor, kah kasvetli denizlerden birinde gözden kayboluyordu. Güneş tam tepeye vardığında genç adam elleri arasında tuttuğu bir şeyle ayağa kalktı. Gözleri yağmurdan sonraki bereketli toprak gibi nemliydi. Bir şey doğmaktaydı içinde. Acıyla ama harikulade bir şekilde. Orada avuçların arasında paha biçilmez bir hazine parlıyordu. Çiçek biçiminde bir taşın üzerine kazınmış, Orta Çağ gnostiklerinin Abraxas adını verdikleri horoz tasvirini gösteren ve 500 yıl önce bir Hindu üstattan alınmış bir madalyondu bu. Orada doğu ile batı, kendi kendini keşfetmekte olan bir ruhun ışıltılı köprüsü üzerinde birliklerini pekiştiriyorlardı. Genç Antonio, baş döndürücü bir hızla geçip giden gelecek yüzyılları görüyor, sosyal farklılıklar olmaksızın insanları ayırmak yerine birleştiren gerçek dinlerle ve doğanın gizemli güçlerinin kötülük için değil, iyilik için kullanıldığı ruhani bilimle birleşen bir insanlığa bakıyordu. Yaşlı adamla delikanlı birbirlerine sessizce sokularak iki çağın ve evrensel yolun tek simgesi olarak dönüş yolculuğuna başladılar. Serbest kalıp ışığa dönüşen gölgeler çatlakların arasından çıkarak bulutsuz gökyüzünde kaybolup gittiler. Kitabın sonu. 24 Temmuz 2009, sayfa 225.